Ayrım 32, Uygarlık Tarihi, sayfa 308. Çeyrek yüzyıl içinde İngiltere'de dokuma sanayi, fabrikalaşma ile birlikte müthiş bir sıçrama gösterdi. İngiltere'nin ihracat hacmi 1780'lerde Hargreaves tezgahının bulunmasından önceki, yani 1760'lardaki hacminin 4 katına çıkmıştı. 1760'larda İngiltere'nin dış satımında yıllık 250 bin sterlinlik bir paya sahip olan dokuma sanayi, 1780'lerde yıllık 5 milyon sterlini aşan bir paya sahip oluyordu. 18. yüzyılın son çeyreğinde üretim teknolojisi önemli ölçüde değişen bir diğer İngiliz sanayi kolu demir sanayiydi. 1709'da Abraham Derby sınırlı bir kaynak olan odun kömürü yerine kok kömürü kullanarak demir elde etmeyi başarmıştı. Kömür, odun kömürüne göre yavaş yanan bir yakıt olup, yanması sırasında gereken hava basıncı için su gücünden faydalanılmaktaydı. 1775'te James Watt'ın buhar makinesini bulmasıyla beraber demir sanayi, odun ve suya olan bağımlılığından kurtularak kömür ve kaliteli demir cevherlerinin bulunduğu yerlere taşınabildi. Kaliteli demir üretimindeki gelişmelere paralel olarak demirden 18. yüzyılın son çeyreğinde köprü, bina gibi inşa işlerinde geniş ölçüde yararlanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılın ortalarına doğru demir yolları, lokomotifler, gemiler, çeşitli makineler, hava gazı sistemleri ve bunun gibi alanlarda demir yoğun olarak kullanılacaktır. James Watt'ın buhar makinesi, tıpkı dokuma sanayinde olduğu gibi demir sanayinin de teknolojisinde devrimsel bir etki yaptı. Buhar gücünün bu iki sektörde ortaya çıkardığı şaşırtıcı sonuçlar dışında, ilk buluşların tetikleyici etkisiyle 19. yüzyıl boyunca teknolojik gelişmeler hemen her alanda devam etti. Maden sanayi, kimya sanayi, dokuma sanayi ve bunun gibi bütün sanayi kollarında ve teknolojik gelişmelere bağlı alanlar olan tarım, ulaşım ve haberleşmede de ilerlemeler görülecektir. 1807'de Amerikalı Robert Fulton buhar makinesini gemilere uyguladı. 1825'te demir raylar üzerinde yürüyen ve buhar kuvvetiyle çalışan ilk lokomotif çalışmaya başladı. 1844'lerden itibaren Samuel Morse'un telgrafı, 1876'dan itibaren Alexander Graham Bell'in telefonu Avrupa toplumlarını sanayi öncesi dönemle kıyaslanmayacak şekilde değiştirdi. Sanayi ve ulaşımın makineleşmesinden ilk olarak faydalanan İngiltere olmuşsa da, Belçika, Fransa ve Birleşik Amerika'da kısa zamanda bu yarışa katıldılar. 19. yüzyılın ortalarında Almanya sanayileşme yarışına girerken onu İtalya, Avusturya ve İskandinav ülkeleri izledi. Böylece Batı Avrupa dünyanın fabrikası haline geldi. 1870 yılı itibariyle İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya ve İsveç dünya imalat üretiminin %61'ini, Amerika Birleşik Devletleri ise %23'ünü gerçekleştiriyordu. Sanayileşen ülkeler, deniz aşırı ülkelerden bir yandan ticaret ve sömürgecilik yoluyla gıda maddeleri ve sanayiler için ham madde alırken, diğer yandan da imal edilmiş mamul maddeler de hizmetleri sattılar. Bu ticari faaliyetler sonucunda Batı Avrupa o zamana kadar hiç erişilmemiş bir refah düzeyine ulaştı. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren teknoloji Uzak Doğu'yu Rusya gibi bölgelere de yayıldı. Bu bölgelerde sanayilerini makineleştirirken gelişmiş tarım yöntemlerini de kullanmaya başladılar. Sanayileşmesini tamamlayan ülkelerde refah artmakla beraber yeni toplumsal sınıflar da ortaya çıktı. Dünya bir yandan sanayi toplumu olma özellikleri nedeniyle sınıfsal çelişkiler yaşarken, bir yandan da sanayileşen ülkelerin birbirleriyle giriştikleri müthiş bir rekabetin alanı oldu. Sanayi devriminin sonuçları. Ortaya çıktığı tüm ülkelerde hemen hemen aynı özellikleri gösteren sanayi devriminin birdenbire ve belli bir süreçte veya tek bir olayın sonunda var olduğunu söyleyemeyiz. Ancak sanayi devrimi adıyla nitelendirilebilecek özel bir gelişme biçimi, sanayileşen toplumların ekonomik ve sosyal yapılarında belirgin ve gözlemlenebilir sonuçlara yol açarken, uluslararası ilişkiler açısından da dünyayı derinden sarsan etkiler yarattı. Bu sonuçlara gruplandırarak bakarsak, ekonomik, sanayileşen ülkelerde modern bilim ve tecrübi bilgilerin pazar için üretim süreçlerinde geniş çaplı ve sistematik olarak uygulanması, ekonomik faaliyetlerin aile içi veya yerel kullanımlardan daha çok ülke düzeyinde ve uluslararası pazarlara yönelik oluşu ve giderek ihtisaslaşması, üretim birimlerinin şahsi olmaktan çıkarak ortaklık ve bunun gibi yollarla büyük sermaye yatırımı gerektiren teşebbüslere ve fabrikalaşmaya dayanması, sermayeye dayalı üretim süreçlerinin yoğun ve yaygın kullanımı, iş gücünün temel malların üretimi yerine mamul mallar ve hizmetlerin üretiminde yoğunlaşması. Toplumsal, tarım tekniklerindeki iyileştirmeler ve makineleşme sonucu, işsiz kalan veya topraksız nüfusun kırsal alandan kentlere yönelmesi ve kentlerin nüfusunun yoğunlaşması. Ortaya çıkan sermayeye dayalı üretim araçlarının sahipliğinin ya da bu araçlarla olan ilişkilerin belirlediği yeni mesleki ve sosyal sınıflar olarak burjuvazi sınıfına sanayicilerin katılması ve sanayi öncesinde de var olan işçilerin sanayileşmeye, fabrikalaşmaya paralel olarak önemli bir toplumsal sınıf olarak ortaya çıkması. Uluslararası ilişkiler. 19. yüzyıl boyunca sanayileşen Avrupa devletleri arasında yeni hammadde kaynakları ve pazar arayışı nedeniyle büyük bir rekabet doğdu. Uluslararası rekabet sonucu, bölgesel çatışmalar dışında 19. yüzyılın sonuna doğru gerginlik son noktasına vardı ve 20. yüzyılın başında 1. Dünya Savaşı'nı ve akabinde de 2. Dünya Savaşı'nı doğurdu. Sıra sizde 1. Sanayi devrimi ilk kez nerede ve hangi koşullar altında ortaya çıkmıştır? Amerikan devrimi. Amaç 2. Amerikan devrimini hazırlayan şartları ve sonuçlarını öğreneceksiniz. Amerika kıtasının keşfi sonrası Avrupalı sömürgeci ülkeler tarafından Güney Amerika kıtası gibi Kuzey Amerika kıtası da istila edildi. Özellikle İspanya, Fransa ve İngiltere Kuzey Amerika kıtasında yeni koloniler kurdular. İngiltere 1607'de ilk ticaret kolonisini Virginia'da kurdu. İngiltere'den gelen göçmenler bu yeni kıtaya yerleşmek suretiyle Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na kadar olan dönemde 13 koloniyi kurmuştur. Zamanla bu koloniler İngiltere Krallığı'na bağlı sömürgeler haline geldiler. Kuzey Amerika'da oluşan bu 13 koloni halkı, diğer devletlerin kurduğu sömürge koloniler halkından önemli farklılıklar göstermekteydi. Diğer sömürgeci devletlerin kurdukları kolonilerden farklı olarak, İngiliz göçmenlerin yerleşerek oluşturdukları İngiliz kolonileri, Avrupa tipi bir toplumun yeni bir coğrafya üzerinde farklı bir örgütlenmesiydi. Avrupa'dan gelen bu göçmenler, yeni ve verimli topraklara yerleşmek amacındaydı. Yeni işlerde ve çalışmalar alanında yer alarak, zengin ve özgür yaşamak istiyorlardı. Yine bu kolonilerin halkı, İngiliz ve diğer Avrupa halkları gibi monarşik bir idareye yakın olmaktan daha çok, temelini eşitlik ve özgürlük kavramlarının oluşturduğu liberal düşüncelere sahiptiler. Yeni dünyaya gelen bu göçmenlerin büyük çoğunluğu, aynı zamanda 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere'de kilisede reform yapmaya çalışan, Tanrı önünde eşitlik ilkesine inanmaları nedeniyle eşitliğe bağlı ve dini kuralların basitleştirilmesini isteyen, Püritan hareketinin takipçisiydiler. İngiltere'deki bir takım demokratik ilkeler ve uygulamalar bu koloniler halkının yönetim tarzını oluşturmuştu. Amerika kıtasının kuzey bölgelerindeki bu serbestlik ortamı, özerk devletler kurma düşüncesini geliştirmişti. Püritan göçmenler dışında daha fazla dini özgürlük ve zenginlik arayan göçmen grupları da kolonilere yerleştiler. Yeni dünya, farklı dini inançları hiçbir baskıya maruz kalmadan bir arada yaşatabilmekteydi. Tanrı önündeki eşitlik inancı nedeniyle doğuştan özgür olduklarına inanan ve çoğunluğunu Püritanların oluşturduğu koloniler, eşitlikçi inançların etkisiyle Kuzey Amerika'daki çoğunluğa dayalı ilk siyasal yönetimi kuracaklardı. İngiltere'nin kendine bağlı kolonilerde siyasi bakımdan müdahalesinin sınırlı oluşu da Amerikan devriminin gerçekleşmesinde bir etmen olarak kaydedilmelidir. İngiltere'nin Kolonilerin yönetimi bakımından müdahalesi, kolonilerin başına birer vali ataması yapmakla sınırlıydı. Oysaki koloniler İngiltere'ye bağlanmazdan önce kendi kendilerini yönetmek üzere demokratik temsil esasına bağlı yasama organları kurmuşlardı. Öte yandan bu kolonilerin hepsinin birer anayasası niteliğinde özgürlük belgeleri bulunmaktaydı. Koloniler daha ilk kuruluşlarında özgürlüklerinin bir teminatı olarak bunu yazılı bir belge haline getirmeye çalışmışlardı. 1215 tarihli Magna Carta Libertium'u tanıyan bu göçmen koloniler halkı vergiler konusunda oldukça hassastı. İngiltere'ye bağlanmalarından sonra da koloniler halkının seçtiği yasama meclisleriyle kralın tayin ettiği valiler arasında vergilerin toplanması ve harcanmasının kontrolü konularında zaman zaman da mücadeleler olmuştu. Bağımsızlık Savaşı. İngiliz kolonileri yine bir vergi sorunundan doğan anlaşmazlık sonucu İngiltere'ye karşı ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanacaklardır. Olayların başlangıcı Fransa ve İngiltere'nin Amerika kolonileri üzerinde denetim kurmak için giriştikleri mücadelede yatar. Bu mücadele 7 yıl savaşları 1756 ile 1763 sonunda Fransa'nın yenilgisiyle neticelendi. Yürütülen bu savaş İngiliz mali sisteminde sıkıntı doğurmuştu. İngiltere mali sıkıntıyı çözebilmek için kolonilere yönelik olarak yeni düzenlemelere gitti. İngiliz parlamentosu koloniler için 1764'te Şeker Kanunu adını taşıyan bir kanun yayınladı. Kanuna göre İngiliz yönetimi altında olmayan bölgelerden yapılacak rom içkisinin ithali yasaklanmakta ve şeker pekmezi üzerinden büyük bir gümrük vergisi alındıktan başka şaraplar, ipekliler, kahve ve bunun gibi lüks mallara gümrük vergisi konmaktaydı. Bu olay koloniler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Şeker kanunu, tüccarlar, koloni meclisleri ve mitingler yoluyla da halk tarafından protesto edilmiştir. Samuel Adams gibi koloni avukatları bu durumu temsil edilmeksizin vergilendirme olarak tanımlamaktaydılar. Aynı yıl çıkarılan kağıt para kanunu ile kolonilerin çıkaracağı kağıt paralar da geçersiz sayıldı. 1765'te çıkarılan asker konaklama kanununda koloniler halkı tarafından yine hoşnutsuzlukla karşılandı. Bu kanuna göre koloniler kendi bölgelerine yerleşen Britanya askerlerinin yiyecek ve barınmalarını sağlamakla yükümlü kılındılar. Birbirinin peşi sıra çıkan bu kanunlara karşı kolonilerde genel hoşnutsuzluk havası doğmakla beraber asıl muhalefeti doğuran 1765 tarihli Damga Pulu Kanunu oldu. Bu kanuna göre resmi makamlardan verilecek belgelere damga pulu yapıştırılması zorunluluğu getiriliyordu. 13 kolonide birden şiddetli protestolar ortaya çıktı. Boston'da halk sokaklara dökülürken Virginia Meclisi temsil edilmeksizin vergilendirmenin kolonilerin özgürlüğünü tehdit ettiğine dair pek çok karar almıştı. Massachusetts Meclisi bütün Amerikan kolonilerini Damga Pulu Kanunu'nun kendilerine yönelttiği tehdidi görüşmek üzere 1765 Ekim'inde New York'ta toplantıya çağırdı. 9 koloniden gelen 27 delege ile toplanan kongre, Amerikan halkının inisiyatifiyle toplanan ilk koloniler arası kongreydi. Birçok tartışmalardan sonra New York Kongresi, kolonilerde kendi meclisleri dışında hiç kimsenin vergi koyamayacağı kararını aldı. Kolonilerle İngiltere arasında asıl tartışma konusu temsil ilkesinden doğmaktaydı. Kolonicilere göre İngiliz parlamentosunda seçilmiş üyeleriyle koloniler temsil edilmedikçe koloniler halkının parlamentoda temsil edildikleri kabul edilemezdi. İngiliz parlamentosu 1766'da damga pulu kanununu kaldırmak ve şeker kanununda iyileştirmelere gitmek zorunda kaldı. Koloniler kararı sevinçle karşıladılar. Ancak bu durum geçici bir barış olmaktan öteye gidemedi. 1767 yılında İngiltere Maliye Bakanı Charles Townshend yeni bir mali program tasarısı hazırladı. Bu tasarıda Amerikan ticaretinden daha fazla vergi alarak İngiltere'deki vergi mükelleflerinin yükümlülüğünü hafifletmeyi düşünmüştü. Bu amaçla Amerika kıtasındaki gümrük kontrollerinin sıklaştırılması, İngiltere'den kolonilere ihraç edilmekte olan kağıt, cam ürünleri, boya ve çay üzerine de ihraç vergileri konması kararları alınmıştı. Böylece kolonilerde görev yapan İngiliz memurlarının masraflarını karşılamak amacındaydı. Yine Townsend'in önerdiği başka bir kanun tasarısıyla da kolonilerin üst mahkemelerine gerektiği zaman istenilen yerde arama tarama yapma yetkisi verilmekteydi. Özellikle bu arama tarama sistemi koloniler tarafından büyük hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Tüccarlar tarafından ithalat boykotla karşılanmıştı. Tepkilerin önderliğini Massachusetts kolonisi yürütmekteydi. Bu nedenle İngiltere, Mart 1769'da Massachusetts'i asi ilan etti. Bunun yanında çay dışında diğer ürünler üzerindeki ithal vergilerini kaldırdı. Kolonilerde ithalata konan vergi nedeniyle çayın fiyatı iki misline çıkmış, İngiltere'den ithal edilen çaya talep azalmıştı. Buna karşın İngiltere'de çay stokları artmıştı. Bu yüzden İngiliz hükümeti 1773'te çaydan aldığı ihracat vergisini düşürerek kolonilere çay ihracatını artırmak istedi. 1773'te Doğu Hindistan şirketi İngiliz hükümetine başvurarak bütün kolonilere ihraç edilen çayların ihraç tekelini aldı. Şirket çaylarını kolonilerde kendi memurları vasıtasıyla normal fiyatlardan çok daha ucuza satma yoluna gitti. Çay boykotundan itibaren kolonilerde kaçak çay ticareti yapan tüccarlara büyük bir darbe indirilmekteydi. Bu tüccarlar da giderek kolonilerin bağımsızlığını isteyen vatansever gruba katıldılar. Şirketin İngiltere'den getirdiği çaylar ya depolanmakta ya da İngiltere'ye geri gönderilmekteydi. Karşılıklı gerginlikler sonucu nihayet 16 Aralık 1773 gecesi Boston limanında demirlemiş bulunan çay yüklü 3 İngiliz gemisine girilerek çaylar denize dökülmüştü. İngiltere bu hareketi cezalandırmak amacıyla 1774 Mart'ında Boston Liman Kanunu'nu yayımladı. Boston Limanı her türlü ticarete kapatıldı. Parlamento'nun bu sert kanunlarına karşı koloniler arası haberleşme daha canlı bir şekilde faaliyete geçti. Çeşitli toplantılar düzenlenirken gazetelerde de çeşitli yazılar kaleme alınarak İngiltere karşıtı hareket büyüdü. Virginia bütün kolonileri Amerika'nın birleşik menfaatleri için bir kongreye davet etti. 5 Eylül 1774'te Philadelphia'da toplanan 1. Continental Kıtasal Kongre adını taşıyan kongrede George Washington, Benjamin Franklin ve John Adams gibi kişiler de delege olarak bulunmaktaydılar. Kongre, Massachusetts'in Boston Liman Kanunu'na direnişini destekleyerek bir yıl süreyle İngiltere'den ithalat ve ihracatı durdurma kararı aldı. Philadelphia Kongresi üzerine İngiltere, kolonilerde askeri tedbirlere yöneldi. Ortaya çıkan bu gerginlik içinde 18 Nisan 1775 sabahı Boston'da İngiliz askerleriyle halk arasında ilk silahlı çatışmalar başladı. Çatışmalarla birlikte 10 Mayıs 1775'te yine Philadelphia'da 2. Continental Kongre toplantı. Kongre, Amerikan Kıta Ordusu adıyla bir ordu kurulmasına ve ordunun komutanlığına da George Washington'ın getirilmesine karar verdi. Bu askeri hazırlıklara rağmen gerek kongreye katılan koloni temsilcileri ve gerekse Amerikan halkının büyük çoğunluğu tarafından İngiltere'den tamamen kopmak fikri tam olarak benimsenmemişti. Ancak çarpışmalar devam etti ve Amerika'ya 1774'te gelen siyasal bir teorisyen olan Thomas Paine'in 1775'te yayınladığı Sağduyu adını taşıyan 50 sayfalık broşürü bağımsızlık taraftarlarını güçlendirdi. Thomas Paine, soydan geçme krallık sistemini saçma olarak nitelerken, despotik bir yönetim altında yaşamanın alternatifinin kendi kendini yöneten, bağımsız, özgür ve bolluk içinde yaşayan bir cumhuriyet olduğunu söylüyordu. İngilizlerle yürütülen silahlı savaş süreci de giderek kolonilerde bağımsızlık fikrini iyice belirgin hale getirdi. 7 Haziran 1776'da Virginia, Kongre'ye bağımsızlık kararı alınmasını teklif etti. Kongre bağımsızlık ilkesini kabul etti. Tasarının kabulü üzerine alınan bağımsızlık kararının nedenlerini açıklamakla görevli Thomas Jefferson başkanlığında bir heyet oluşturdu. Jefferson'ın Avrupalı filozofların öğretilerinden büyük oranda esinlenerek kaleme aldığı bildiri 4 Temmuz 1776'da Kongre tarafından kabul edildi. Bağımsızlık bildirisi demokrasi tarihi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bir siyaset belgesinde ilk kez insanların doğuştan bazı haklara sahip oldukları vurgulanarak özgür ve demokratik bir yönetimin temel ilkeleri ortaya konulmaktaydı. Bildirinin temel esasları şu şekilde tanımlanabilir. Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır. İnsanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilemez ve devredilemez bazı hakları vardır. Bunlar yaşama, özgürlük ve mutluluğa erişme haklarıdır. Devletler bu hakları korumak adına insanlarca kurulmuştur. Yöneticiler yönetme gücünü yönetilenlerin onayından alırlar. Eğer herhangi bir hükümet şekli bu amaçlara aykırı hareket ederse, bu yönetimi düşürmek ya da değiştirmek, yeni bir yönetim kurmak halkın hakkıdır. Bildirinin son kısmında ise despotizme karşı koloniler halkının Amerika Birleşik Devletleri adıyla bağımsız bir devlet kurmaya karar verdiği ifade edilmekteydi. Amerikan bağımsızlık bildirisi, yukarıda söylenen temel ilkeleriyle dünyadaki diğer milletlere demokrasi yolunda örnek oluşturan bir ilk belge özelliğini taşımaktadır. İngilizlerle askeri mücadele bir süre daha devam etti. Fransa'nın da yardımlarıyla nihayet 19 Ekim 1781'de İngiliz ordusunun Virginia'da teslim olmasıyla İngiltere yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Görüşmeler sonunda 3 Eylül 1783'te Paris'te imzalanan barışla İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'ni tanımak zorunda kaldı. Sıra sizde 2. Amerikan kolonilerini bir siyasal devrim sürecine yönlendiren ve Amerikan devrimini yaratan temel siyasal anlayış nedir? Fransız Devrimi. Amaç 3. Fransız Devrimi'ni doğuran nedenleri, devrimin aşamalarını ve uygarlık tarihi açısından önemini öğreneceksiniz. Fransa'da 1789 ila 1799 yıllarını kapsayan burjuvazinin önderliğinde feodal yapılanmaya ve mutlak monarşiye son vererek ülkenin siyasal ve toplumsal yapısının temellerini değiştiren ve ülkenin birliğini kuran siyasal ve toplumsal değişim sürecine Fransız Devrimi denmektedir. Fransız Devrimi, bir yandan burjuvazisinin bu sınıfın dünya görüşü iktidara gelişine sahne olurken, bir yandan da zafer kazanan liberalizm çerçevesinde dünyada ulusçuluk ve ulus devlet düşüncesinin gelişmesine neden oldu. 1789 Fransız Devrimi, uygarlık ve dünya tarihi bakımından kendisinden sonraki dönemin olaylarını öyle derinden etkilemiştir ki, onu ve etkilerini göz önüne almadan bugünün dünyasını anlamak mümkün değildir. Bu nedenledir ki yeni çağı kapatan ve yakın çağı başlatan olay olarak kabul edilir. Liberalizm, temelinde özgürlük kavramının şekillendirdiği düşünce özgürlüğü çerçevesinde bireylerin ifade özgürlüğünü sınırlamalar olmaksızın özel girişimciliğin ve serbest piyasa koşullarının ekonomik alanda geçerliliğini sağlamayı amaçlayan ve bu amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak toplumsal yaşama, devlet ve bunun gibi kurumların müdahalelerini en asgari seviyede tutmayı ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir toplum düzenini hedefleyen öğreti. Fransız Devrimi'nin düşünsel ve sosyoekonomik nedenleri. Fransa, yüzlerce yıldan beri krallar tarafından mutlak monarşi anlayışıyla yönetilmekteydi. Mutlak monarşi anlayışı ise, kralın egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı ve hiçbir güce karşı sorumlu olmaksızın halkını yönetme hakkı olduğu kabulüne dayanmaktaydı. Krallar, asiller ve din adamlarına dayanarak Fransa'yı yönetmekteydiler. Fransız Devrimi öncesi, özellikle Fransız düşünürlerince aydınlanma felsefesinin bir ürünü olarak aklın ışığında insanlar için en iyi yönetim biçiminin bulunabileceği inancı mutlak monarşi anlayışını temelinden sarsmıştı. Öte yandan Fransa'nın mali durumu ve ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar Fransa'da bir devrimin gerçekleşmesi için gerekli altyapıyı hazırlamıştı. Sosyal nedenler. Fransa'da devrim öncesi dönemde toplumsal yapıya bakıldığında sınıf esası üzerine kurulduğu görülmektedir. Mevcut hukuk düzeni içinde Fransız toplumu asiller, ruhban ve halk, tiers etat olmak üzere 3 sınıfa ayrılmakta ve tüm bu sınıfların üzerinde de kral ve hanedan üyeleri gelmekteydi. 3 sınıf birbirlerinden hukuki bakımdan sınıflarına tanınan ayrıcalıklara, imtiyazlara göre ayrılıyordu. Fransa'da 25 milyonluk nüfusun 23 milyonlu halk sınıfı oluşturmaktaydı. Bu üç sınıftan ayrıcalık bakımından en geniş haklara sahip olan sınıf olan asillerin sayısı 350 bin kişiye yakın olup nüfusun %1,5'unu oluşturmaktaydı. Temel üretim aracı olan toprakların büyük bir kısmına sahip olan asiller, toprakları üzerinde çalıştırdıkları köylülere sayısız feodal yükümlülükler yüklemişlerdi. Geniş topraklardan elde edilen gelirlerin büyük çoğunluğuna el koyan feodal beyler, asiller, bir yandan krallığın bitmek tükenmek bilmeyen istekleri ve ağır vergilerini de köylülere ödettirirlerdi. Buna karşılık asiller sınıfı hiç vergi ödemezdi. Sivil ve askeri yüksek dereceli görevler ise sadece asillere aitti. Kiliseler vasıtasıyla ruhban sınıfı ülkedeki toprakların dörtte birine sahipti. Ruhban sınıfı da geniş bir vergi muafiyetine sahipti. Elde edilen büyük gelirlere karşılık hemen hemen hiç vergi ödememekteydiler. Söz konusu ayrıcalıklar ve gelirler daha ziyade üst düzey 5-6 bin civarındaki rahiplerce kullanılmaktaydı. Rütbeci alt düzeydeki 60 bin rahip ise halkın geneli gibi rejimden memnun değildi. Halk sınıfı ise nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylüler dışında bankacılar, tüccarlar, sanayiciler gibi büyük sermaye sahiplerini oluşturduğu burjuvalar, doktor, avukat, küçük memurlar, aydınların oluşturduğu küçük burjuvalar ile sanatkarlar ve işçiler gibi çok çeşitli gruplardan oluşmaktaydılar. Hukuki bakımdan üçüncü sınıfı oluşturanların ortak özelliği ayrıcalıksız olmalarıydı. Bütün vergileri bu sınıf ödemekteydi. Feodal üretim tarzına uygun olarak eşitsizlik temelinde kurulan bu toplum yapısı doğal olarak bünyesinde ayrıcalıksız sınıfın, ayrıcalıklara sahip sınıflara ve krallığa karşı her zaman tepki duyulan bir ortamı hazırlamaktaydı. Düşünsel nedenler. Fransa'da devrimi hazırlayan şartlara bakıldığında 18. yüzyıl aydınlanma düşünürlerinin Fransa'da devrimin düşünsel altyapısını hazırladıkları görülür. Liberal düşünürler, mutlakiyetçi yönetim yaklaşımına karşı yürütülen bu düşünsel mücadelede Fransa'nın sınıflı yapısını, kurumlarını ve nihayet krallığını incelemişler ve İngiltere'yi örnek alarak kralın yetkilerinin sınırlandırılmasıyla Fransız toplumuna dayanan ve özgür bir yönetimin kurulmasını istemişlerdi. Montesquieu, 1689 ila 1755, Kanunların Ruhu isimli eserinde Fransa'da dinsel, siyasal ve sosyal kurumları incelemiş ve mutlak monarşi yerine anayasalı bir monarşiyi savunurken, devlet iktidarını oluşturan yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı esası birbirinden bağımsız olması gerektiğini savunmuştu. Böylece bu kuvvetlerin gerektiğinde birbirini dengelemesi, durdurması gerektiğini savunarak Fransa'da mutlak monarşi rejimine karşı ilk darbeyi vurmuştu. Jean-Jacques Rousseau 1712 ila 1778 ise Toplum Sözleşmesi isimli eserinde insanların devleti kendi aralarında yaptıkları bir sözleşmeyle oluşturduklarını ve kendi özgür iradeleriyle kurdukları belirtmekteydi. Böylece egemenliğin kaynağı dahi olmaktan çıkmaktaydı. Kralın tanrısal egemenliği yerine halk egemenliği düşüncesi getirilerek Fransa'da rejime yönelik ikinci büyük darbe vurulmaktaydı. Diderot 1713 ila 1784 ise ilk ciddi 1751'de yayınlanan ansiklopedisi 1764'te tamamladı. Avukat, hekim, profesör, rahip, akademisyen, sanayici, üretici pek çok kişinin yazımına katıldığı ansiklopedide esaret, adaletsizlik, vergi ve bunun gibi dönemin kavramlarını açıklarken halkın eğitilmesi amaçlanmıştı. Voltaire 1699 ila 1778 ise kilisenin ve katolikliğin bağnaz etkisine karşı savaş açmıştı. Bağnazlıktan arınmış bir din ile birlikte soylularla kilisenin imtiyazlarının kaldırılması talebi yanında vicdan ve düşünce özgürlüğünü savunmaktaydı. 18. yüzyıl filozoflarının akıl önderliğinde geleneklere dayalı mutlak monarşi rejimini sert bir eleştiriye tabi tutan düşünceleri, ekonomik bakımdan giderek zengin ve etkin bir sınıf olarak ortaya çıkan burjuvazi ve halkın geniş bir kısmı tarafından benimsenmişti. Düşünsel bakımdan önemli bir etkisi bulunan diğer bir unsur da Amerikan devrimidir. İngiltere ile yürütülen savaş sırasında pek çok Fransız yurttaşı gönüllü olarak Amerikan devrimcilerinin yanında savaşa katıldıktan başka, Fransa kralı 16. Louis tarafından 6.000 kişilik bir Fransız birliği de Amerikalılara yardıma gönderilmişti. Fransızlar, aydınlanma düşünürlerinin ileri sürdükleri düşüncelerin Amerikan bağımsızlık bildirisiyle gerçekleşebildiğini, bir halkın özgürlüklerini ve haklarını korumak için kendi kralına karşı gelerek despotizme karşı yapılan mücadeleyi kazandıklarını görmüştü. Ekonomik nedenler. Devrim öncesi Fransa'da sosyal yapılanma ile Fransız ekonomisi artık uyum göstermemekteydi. Sanayi alanındaki teknik gelişmeler Fransa'da üretim artışına neden olurken tüccar ve sanayicilerin zenginleşmesine neden oldu. Burjuvazi adını alan bu sınıf Fransa'daki toplumsal ve ekonomik hayat içinde gücü ve etkisi artmakla beraber siyasal bakımdan hiçbir söz hakkına sahip değildi. Ayrıca gelişen ekonomik yaşam içerisinde feodal ekonominin sınırlandırıcı etkileri de burjuvazinin gelişmesine engel olarak görülmekteydi. Örnek vermek gerekirse Fransa'nın güneyinde yapılan şaraplar, şarabın yapımından önce ve sonra yerinde ödenen vergilere rağmen ayrıca Paris'e getirilinceye kadar da 40 ayrı gümrükten geçmek zorundaydı. İç gümrükler yüzünden ticaret gelişememekteydi. Devletin, asillerin, psikoposların, manastırların kendi topraklarından geçiş karşılığında aldığı bu vergiler, iç gümrükler Fransa'nın ekonomik birliğini de önlemekteydi. Öte yandan kentlerde meslek loncaları, krallık için önemli gelir kaynağı olup oldukça sıkı kontrole tabi tutulmaktaydı. Bu yüzden feodal lonca sisteminin sıkı kontrolü altındaki ham madde ve üretim aşamalarının her unsuru sınırlandırılmıştı. Loncalara dayalı üretim anlayışı, sanayi ve ticaretin serbestçe gelişimini engelleyici bir durumdaydı. Burjuvazinin ekonomik hayat içerisindeki ağırlığına rağmen, siyasal düzlemde ise belirleyici olanlar asiller ve ruhban sınıfıydı. Doğaldır ki burjuvazi ekonomik gücüne paralel şekilde siyasal hayatta da etkili olma fırsatı aramaktaydı. Öte yandan özellikle Fransa'da 1785 ila 1789 yılları arasındaki genel fiyat artışlarının %65'e ulaşması ve en fazla yükselişlerin ise gıda maddeleri üzerinde görülmesi yoksul geniş halk kütlelerinde büyük huzursuzluk yaratmıştı. 32. ayrımın sonu, sayfa 317.